Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 26. ayrım. Lothar bir saat kadar bu manzarayı hayranlıkla seyretti. Sonra birden, sanki bir sinyal verilmiş gibi tüm canlılar yok oldu. Birkaç dakika içinde okyanusa tekrar sükunet çöktü. Tek hareket suların yine eskisi gibi kabarıp alçalması ve üzerindeki sisin ileri geri kıpırdaması oldu. Lothar atından indi, eğerin yan heybesinden eline bir kitap alıp kumsala doğru uzandı. Birkaç dakikada bir başını okuduğu sayfadan kaldırıyor, karşılara bakıyordu. Saatler geçti, sonunda ayağa kalktı. Gerindi, atına doğru yürüdü. Bugünkü boşuna nöbet de böylece bitmiş oluyordu. Bir ayağı üzengide durup denize, batmakta olan güneşe doğru tekrar dikkatle baktı. O bakarken deniz gözlerinin altında sanki açıldı. Ortaya kocaman, karanlık bir cisim çıktı. Deniz canlılarının hepsinden iriydi. Islak ıslak parlıyor, güvertesinden, çelik bordasından sular boşalıyor, suyun üzerinde ilerliyordu. "Nihayet!" diye bağırdı Lothar heyecanla. Rahatlamıştı. Hiç gelmeyecekler sanmaya başlamıştım. Dürbünüyle o upuzun, kötü, kara gemiye dikkatle baktı. Bordanın dibine doğru yapışmış midye kabukları, yosunlar görünüyordu. Uzun süreden beri denizde olduğu, zor koşullarda hırpalandığı belliydi. Yüksek kulesindeki numarası hemen hemen silinmişti. Lothar onu zorlukla U-32 olarak okudu. Sonra dikkati denizaltının ön güvertesindeki bir harekete doğru çevrildi. Kapakların birinden bir atış ekibi güverteye fırladı. Hızla ateş eden toplara doğru koştular. Riske girmek istemiyorlardı. Lothar, topların kendi bulunduğu tarafa doğru döndüğünü gördü. Kıyıdan gelecek herhangi düşmanca harekete karşılık vermeye hazırdılar. Kulenin üstünde insan başları gözüktü. Dürbünlerin kendisine doğru çevrildiğini de gördü. Lothar hemen eğer çantasından sinyal roketini buldu. Roketin kırmızı alevi bir kavis çizerek gökte uçtu. Ona bir anda denizaltının roketlerinden biri karşılık verdi. Lothar derhal atının sırtını atladı, onu tepenin öbür yanına indirdi. Kaya kaya iniyorlardı. Hayvanın kalçaları toprağa değiyordu kayarken. Çevrelerindeki kumlar da onlarla birlikte kayıyordu. Tepenin dibine varınca Lothar atını toparlayıp ayağa kaldırdı. Nemli kumların üzerinde uçarcasına uzaklaştılar. Lothar şapkasını havada sallıyor, üzengiler üzerinde ayağa kalkıyor, sevinçle, gülerek bağırıyordu. Gölcüğün kenarındaki kampa dalıp eğerden sıçrayarak indi. Denizin getirdiği tahta parçalarıyla kurulmuş kulübelerin birinden birine koşuyor, adamlarını battaniyelerin altında tekmeleyerek uyandırmaya çalışıyordu. "Geldiler, miskin herifler sizi geldiler, çöl çakalları yürüyün, kaldırın kıçınızı yatakta çürümeden." Lothar'ın adamları inanması zor bir bıçkınlar grubuydu. Uzun boylu, adaleli hererolar, sarı, mongol suratlı hotantolar, çekik gözlü kavgacı sinçisi, koranolar, yakışıklı geleneksel kılıkları içinde ovambolar vardı. Çoğunun üzerinde savaş alanlarından yağmaladıkları giysiler de göze çarpmaktaydı. Kimi geyik ve zebra derisi, deve kuşu tüyleri içinde dolaşırken, kiminin başında öldürdükleri birlik askerlerinden aşırdıkları miğferler vardı. Silahları, Mannlicher, Mauser, Martini, Henry ve Lee Enfield, 303'lerden başka bıçak ve mızraklardan oluşuyordu. Av köpekleri kadar kana susamış insanlardı hepsi. Vahşiydiler. Çöl sıcağında ne yapacakları belli olmayan insanlardı. Bir tek kişiye reis diyorlardı. Onlara el kaldıran, tekme atan başkası olsa ya gırtlağını keserler ya arkadan kurşunlarlardı. Ama Lothar de la Rey onları tekmeleye tekmeleye ayağa kaldırmayı başardı. Yumruklarının gücüyle diriltti. "Kıpırdayın, sırtlan boku yiyenler. İngilizler bir gün siz kaşınıp dururken üstünüze geliverecekler." İlk filikalarını savaşın zor günleri başlamadan önce bir miktar malzemeyle getirmişlerdi buraya. U-botu bekledikleri günlerde adamlar onları onarmış, ziftlenmiş, hazırlamışlardı. Lothar'ın direktifi altında koca tekneleri itmeye koyuldular. Bir yanına 20 kişi asılıyordu teknenin. Ağırdılar çünkü. 40 ton taşımak üzere yapılmışlardı. Hala kuş tersi kokuyorlardı. Teknelerin ağırlığı üstlerinden geçerken kumsaldaki kalaslar gömülmeye başladı. "Herkes yardım etsin!" diye uludu Lothar. Adamları karanlıkların içinden çıkıp ritmik hareketlerle bağırarak, tempo tutarak tekneleri santim santim ilerlettiler. Sonunda suya kaydırıp yüzdürmeyi başardılar. Lothar burunda, elinde fırtına fenerini yukarıya kaldırmış duruyor, kürekçiler küreklere asılıyor, soğuk kara suların arasında ilerliyorlardı. İlerideki karanlıkta onlara yol gösterecek bir ışık parlayıp söndü. Sonra çabucak U-Bot'un koca karaltısını karşılarında gördüler. Filika ona rampa etti. Alman denizcileri halatlarıyla hazırdılar. Bir tanesi kolunu uzatıp Lothar'a destek oldu. Lothar çelik bordoya tırmandı. U-Bot'un kaptanı köprüde onu bekliyordu. Unterseeboot Kapitan Kurt Kohler diyerek topuklarını şaklatıp selam çaktı. Sonra bir adım atıp Lothar'ın elini sıktı. Sizi gördüğüme çok sevindim Herr Larey. Yalnızca 2 günlük yakıtımız var. Köprünün ışığında denizaltıcının yüzü pek solgundu. Tenine bal mumu gibi bir ton gelmişti. Uzun süre ışıktan uzakta yaşamış bir yaratığa benziyordu. Gözleri çukurlarına kaçmış, ağzı ise bıçakla kesilmiş bir yarayı andırıyordu. Lothar karşısında ölümü ve korkuyu, o derin karanlıklarda tanımış bir insan bulunduğunu anlıyordu. Yolculuğunuz başarılı geçti mi yüzbaşı? Denizde 126 gün geçirdik. 26 bin tonluk düşman gemisi batırdık diyerek başını salladı denizaltıcı. Tanrı yardım ederse bir 26 bin ton da daha batırırsınız dedi Lothar. Tanrı'nın yardımıyla ve sizin yakıtınızla diye ona katıldı yüzbaşı da. İlk varillerin yüklenmekte olduğu güverteye baktı, sonra Lothar'a döndü. Torpidonuz var mı diye sordu hevesle. Lothar, merak etmeyin diye güvence verdi ona. Torpidolar hazır ama silahtan önce yakıtı yükleyelim diye düşündüm. Elbette, U-Bot'un depoları boş olarak düşman kıyılarda bir İngiliz savaş gemisine yakalanması halinde durumunun ne olacağını ikisi de değinmediler. Yüzbaşı, ben de hala biraz şinaps var diye konuyu değiştirdi. Subaylarım ve ben şeref duyarız. Lothar çelik merdivenden denizaltının içine inerken midesinin ağzına geldiğini hissetti. Koku burada elle tutulacak kadar yoğun, adeta katıydı. İnsanların buna birkaç dakikadan fazla nasıl dayanabileceğini merak etti. 60 insanın kapalı bir yerde aylarca yaşamasından gelen kokuydu bu. Güneşsiz, temiz havasız, yıkanma ve çamaşır yıkama olanaklarından mahrum bir hayatın kokusuydu. Sürekli rutubetin, üniformalarını yeşile dönüştüren mantarın, yanan sıcak yakıtın, korku terlerinin, 126 gün boyunca geceli gündüzlü üzerinde yatılmış çarşafların, hiç değiştirilmeyen çorapların ve çizmelerin, ancak 24 saatte bir boşaltılabilen tuvalet kovalarının kokusuydu. Lothar tiksintisini sakladı. Kaptan onu subaylarına tanıştırırken topuklarını birbirine vurup selam verdi. Üst güverte o kadar alçaktı ki Lothar başı eğik durmak zorunda kalıyordu. Koridor kapılarının darlığından iki adam yan yana geçerken yan dönmek zorundaydılar. Düşman gemileriyle ilgili herhangi bir istihbaratınız var mı Herr de Larey? Kaptan kristal bardaklara pek az şinaps ölçüp koydu. Şişenin son damlası akınca içini çekti. Ne yazık ki benim istihbaratım 7 günlük. Lothar kadehini kaldırıp subayları selamladı. Hepsi içkilerini içince devam etti. Auckland askeri gemisi 8 gün önce Durban'a demirledi. 2000 Yeni Zelandalı süvari taşıyor. Ayın 15'inde tekrar yola çıkması bekleniyordu. Güney Afrika Birliği memurları arasında onlara sempati duyanların sayısı epey kabarıktı. Babaları, aileleri Boyer Savaşı'na katılmış kadın ve erkekler vardı. Bir kısmının akrabaları Sumus'la Bota'nın kamplarına kapatılmış, ihtilal bastırıldıktan sonra bazıları kurşuna bile dizilmişti. Sempatizanların çoğu da Güney Afrika Demiryolu ve Limanlar İdaresi'nde, Posta Telgraf İdaresi'nde çalışmaktaydı. Bu değerli bilgiler, Birlik Hükümeti'nin kendi iletişim olanaklarıyla toplanıp, sonradan Alman ajanlara ve asi eylemcilere aktarılmaktaydı. Lothar, Güney Afrika limanları arasındaki geliş gidişleri bir bir saydı. Sonra tekrar özür diledi. Bu bilgiler Okahanja'daki telgraf istasyonundan geldi. Ama adamlarımdan birinin bilgiyi alıp çölü geçerek buraya varması 5 ya da 7 gün sürebiliyor. Anlıyorum diyerek başını salladı Alman kaptan. Yine de verdiğiniz bilgiler bundan sonraki adımlarımı planlamamda çok yardımcı olacak. Lothar'ın anlattıklarına göre düşmanın yerlerini işaretlediği haritadan başını kaldırdı. Konuğunun tedirginliğini ilk defa olarak fark etti. Yüzündeki ifadeyi hala dikkatli ve nazik olarak korudu ama için için sevinçten mest oluyordu. Seni koca kahraman, opera tenoru kadar yakışıklısın. Rüzgar yüzüne vururken, güneş tepende parlarken rakipsiz cesursun. Keşke seni yanıma alabilsem de cesaretin, fedakarlığın ne demek olduğunu öğretebilsem. İngiliz destroyerlerinin tependen geçip seni aradığını duymak nasıl gelirdi sana? Üzerine doğru gelen torpilin sesini duymak nasıl gelirdi? Denizaltı sarsıldığında, çatlaklardan içeriye su girdiğinde yüzünü görmek isterdim. Karanlıkta kendi dışkının ve korkunun kokusunu duymak, bağırsaklarını tutamadığını, bacaklarının arasından sıcak bir şeylerin aşağıya doğru aktığını duymak nasıl gelirdi? Ama bunları söylemedi. Gülümsedi, mırıldandı. Keşke size biraz daha şinaps ikram edebilecek durumda olsaydık. Yo yo diyerek elini sallayıp bu ikramı bir kenara itti Lothar. Bu ceset suratlı herifle leş kokulu gemisi onu tiksindiriyor, hasta ediyordu. Çok naziksiniz. Ben kıyıya çıkıp yüklemeye nezaret etmeliyim. Bu adamlara güvenilmez. Tembel köpekler. Doğuştan hırsız hepsi. Bir tek sopadan anlarlar. Lothar merdivenleri sevinçle çıktı. Kuleye varınca serin gece havasını oburlar gibi ciğerlerine çekti. Denizaltının kaptanı da onu izliyordu. Her dölerey, yüklemeyi şafaktan önce bitirmek zorundayız. Burada durumumuz ne kadar nazik, anlıyorsunuzdur. Düşman çıka gelirse böyle kıyıda kapaklarımız açık, depolarımız boş durumda ne kadar tehlikede olacağımızı takdir edersiniz. Eğer yüklemeye yardım etmek üzere askerlerinizden bazılarını kıyıya yollamak isterseniz, kaptan bir kararsızlık gösterdi. Değerli askerlerini kıyıya çıkarmakla kendini daha da zayıf duruma düşüreceğini hesaplamaktaydı. Ölçüp biçti. Savaş bir kumardı. Riskler ve ödüller vardı. Ya ölüm ya şeref. Sizinle 20 adam yollayayım dedi. Bu kararı birkaç saniyede vermişti. Lothar onun durumunu anlayıp başını salladı. Adamı istemeyerek takdir etti. Işık şarttı. Lothar denizin getirdiği tahta parçalarından kumsalda bir ateş yaktı ama ateşle denizin arasına da bir engel dikti. Bu engelin sisin de yardımıyla ışığı meraklı İngiliz gözlerinden saklayacağını umdu. Filikaları defalarca yükleyip kürekle denizaltıya götürdüler. Her dolu varil yüklendikçe bir boş varil geri alınıyordu. Yavaş yavaş denizaltının bordası suya biraz daha gömüldü. Yakıt depoları dolduğunda sabahın 4'ü olmuştu. U-Bot'un kaptanı köprüde telaşlanıyor, sızlanıyor, her birkaç dakikada bir kıyı tarafındaki göğe doğru bakıyor, yalancı şafağı inceliyordu. Sonra tekrar aşağıya iniyor, yaklaşan filikalara sesleniyordu. ''Çabuk olun!'' adamlarına durmadan bağırmaktaydı. Onlar ise filikanın getirdiği koca torpili kayışlarla yukarıya çekmekteydiler. İkinci filika da öldürücü silahıyla geldi. Birincisi uzaklaşırken torpido güverte altındaki boş tüpe yerleştirildi. Işık hızla güçlendi. Tayfalarla siyah gerillaların çalışması hızlandı. Yorgunluklarıyla mücadele ederek gün iyice ağarmadan yükleme işini bitirmeye çabaladılar. Son torpidoyla birlikte Lothar da geri döndü. Torpidonun üzerine ata biner gibi oturmuştu. Kaptan onu seyrederken deminkine oranla daha da çok kızdığını hissetti. Bu doğal küstahlığından ötürü nefret ediyordu ondan. Şapkasındaki tüylerden, omuzlarına inen altın buklelerinden ama en çok da dönüp güneşli çöllere gideceği için. U-Bot komutanını tekrar o ölüm sularına dalmak üzere yalnız bırakacağı için nefret ediyordu. Kaptan, Lothar filikadan denizaltıya tırmandı, köprüye çıktı. Kaptan onun yakışıklı suratının heyecanla parıldadığını fark etti. Kaptan, adamlarımdan biri şimdi kampa döndü. Okançadan gelmesi 5 gün sürmüş. Bize çok güzel haberler getirdi. Kaptan bu heyecanın kendisini etkilememesi için uğraştıysa da Lothar konuşmaya devam ederken onun da elleri titriyordu. Cape Town'daki liman başkanının yardımcısı bizim adamımızdır. İngiliz ağır savaş kurvazörü Inflexible'ın 8 güne kadar Cape Town'a varmasını bekliyorlarmış. Ayın 5'inde Cebeli Tarık'tan ayrılmış. Dosdoğru geliyormuş. Kaptan tekrar aşağıya kayıverdi. Lothar tiksintisini yutup onu izledi. Kaptan çoktan haritaya eğilmiş, subaylarına sorular yardırmaktaydı. Düşmanın 1. sınıf savaş kurvazörlerinin hızlarını verin bana. Seyir subayı istihbarat dosyalarını acele taradı. 260 devirde yaklaşık 22 not kaptan. Heh, Cebeli Tarık'tan direkt rotayı saptamaya çalışmaktaydı. Önce büyük çıkıntının çevresinden dolaşıp sonra dosdoğru Ümit Burnu'na. Heh. Bu seferki seste sevinç ve umut vardı. Bu akşam saat 18'de devriye pozisyonumuza geçmiş olabiliriz. O zamana kadar da gemi dünyada geçmiş olamaz. Başını haritadan kaldırdı, çevresine toplanan subaylara baktı. Bir İngiliz savaş gemisi baylar, Hem sıradan bir gemi de değil, Inflexible, Falkland adalarındaki Shemhorst'u batıran geminin ta kendisidir. Bir ödül. Kaiser için de, Waterland için yaman bir ödül. İki kanattaki gözcüler dışında, yüzbaşı Kurt Kohler, U-32'nin kulesinde tek başınaydı. Soğuk deniz sisi onu ürpertiyor, lacivert anorağının içine giydiği beyaz balıkçı kazağı, bana mısın demiyordu. Ana motoru açın, daima istasyonları hazır diye eğildi ses tüpüne. Üst değmenin onayı derhal arkasından yankılandı. Ana motoru aç, herkes dalma istasyonlarına. Güverte, Kohler'in tabanları altında titredi. Dizel egzozu başının yukarısından püskürdü. Yanan yakıtın o yağlı kokusu, burun deliklerinin kıpırdanmasına neden oldu. ''Gemi dalışa hazır!'' diye üst değmenin sesi duyuldu. Kohler sırtından bir yük kalkmış gibi hissetti. Yükleme ve ikmal sırasında nasıl da korkmuş, sızlanmıştı. Ama geçmişte kalmıştı artık bütün bunlar. Gemi yeni baştan canlanmıştı. Elini atıp komut vermesine hazırdı. Duyduğu rahatlama yorgunluğunu alıp götürüyordu. ''Devirler 7 nota'' diye emretti. Yeni rota 270. Emri tekrarlanırken kasketini biraz geriye itti, dürbününü kıyıya çevirdi. Ağır tahta filikalar çekilmiş, saklanmıştı bile. Kumda yalnızca çekilme izleri vardı. Bomboştu kumsal. At üstünde bir tek kişi görünüyordu. Kohler onu seyrederken, Lothar Dölerey geniş kenarlı şapkasını sarı buklelerinin üzerinden kaldırdı. Sallarken şapkanın deve kuşu tüyleri havada uçuştu. Kohler de sağ elini kaldırıp selam verdi. Atlı döndü, şapkasını hala havada çevirerek iki tepenin arasında 4 nala kayboldu. Bir kuş sürüsü atlıdan ürkerek havalandı, tepelerde dolaştı. Kohler kıyıya arkasını döndü. U-botun burnu gümüş rengi sisleri yarmaya başladı. Denizaltının gövdesi kılıç gibiydi. 170 kadem uzunluğundaydı. 600 beygir gücündeki dizel motoruyla düşmanın gırtlağına çökmeye hazırdı. Kohler her seferinde başlarken boğazında mutlaka hissettiği o gurur tıkanıklığını gidermeye çalışmadı. Hayalperest bir adam değildi ama bu dünya savaşının sonucunu kendi ve diğer denizaltıcıların elinde görüyordu. İki dev ordunun kıpırdamaya hali kalmamış ağır siklet boksörler gibi karşılıklı siperlerdeki berabere durumunu kırmak onlara kalıyordu. Yıkılma noktası gelmeden önce bu umutsuz ve sefil durumdan bir zafer yaratmasını bilenler yine bu ince, gizli, öldürücü gemiler olacaktı. Keşke Kaiser denizaltıları işin başında tam kapasiteyle kullanmayı seçseydi. O zaman sonucun ne kadar farklı olabileceğini düşündükçe Kurt Kohler'in suratı daha bir asıldı. 1914 Eylül'ünde, daha savaşın ilk yılında, U-9 denizaltısı tek başına 3 İngiliz kruvazörünü peş peşe batırmıştı. Ama bu olaya rağmen, Alman başkomutanlığı ellerindeki silahı kullanmakta kararsızlık göstermişler, dünyanın hışmından ve düşmanlığından korkmuşlar ya da kahpe sualtı kasapları çığlığından çekinmişlerdi. Tabi, Lusitania ile Arabik'in batırılıp Amerikalıların ölümüne neden olmasıyla gelen Amerikan tehditleri de kısıtlamıştı sualtı silahının kullanılmasını. Kaiser, uyuyan Amerikan devini uyandırmaktan korkmuştu. Onun koca ağırlığını Alman İmparatorluğu üzerinde hissetmek istemiyordu. Şimdi, iş işten geçtikten sonra Alman Yüksek Komutanlığı nihayet U-botları serbest bırakmıştı. Alınan sonuçlar akıl durdurucuydu. Beklentileri bile geride bırakmıştı. 1916'nın son 3 ayında toplam 300 bin ton müttefik gemisini batırmıştı torpidolar. Bu daha işin başıydı. Yalnız 1917 Nisan'ın ilk 10 gününde 250 bin ton daha batırılmıştı. Ayın toplam tonajı 875 bindi. Müttefikler serseme dönmüşlerdi bu korkulu saldırılar karşısında. Şimdi 2 milyon genç ve hevesli Amerikan askeri de savaşa katılmak için Atlas Okyanusu'nu geçmeye hazır olduğuna göre her subayın ve her denizcinin kendinden beklenen fedakarlığı göstermesi şarttı. Eğer savaş tanrıları Inflexible gibi ünlü bir İngiliz kruvazörünü onların karşısına çıkarmayı uygun görmüşse, Kurt Kohler torpidolarını onun üzerine salma fırsatı uğruna kendi hayatını da adamlarının hayatını da seve seve feda ederdi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 190. Devamı 27. ayrımda.